tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini konuşacağız bu hafta Güray hocamızla. Kanuni Sultan Süleyman Han dönemini. Ama öncesinde kitap armağanımız var. Sorularınız, yorumlarınız var. Onlar için ben telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Fikri Hocam, bu hafta çok güzel bir baskılı, yine Türk Tarih Kurumumuzun armağan edeceğimiz bir kitabımız.
Evet, bu yeni baskı bir eser. Türk Tarih Kurumu yayınlarından gerçekten en güzel, herkese hediye etmek istediğimiz, okunulması gereken bir tarih eseri, tarihi sevdiren bir kitap olarak görüyoruz. Doktor Selahattin Tansel Hoca'nın Yavuz Sultan Selim adlı kitabını hediye ediyoruz. Bu eser bizzat Doktor Selahattin Tansel Hoca, rahmetli hocamız tarafından, kendisini rahmetle yad ediyoruz. Gerçekten ömrünün yarısını vakfederek hazırladığı çok ciddi bir araştırmadır aynı zamanda. Türk Tarih Kurumu yayınlarından en güzel gençlik kitapları serisinden de çıkardığımız bir akademik eserdir bir yönüyle de. Aslında Yavuz Sultan Selim Han'ın Osmanlı Devleti'nde en kısa süre hükümdarlık yapan ama en çok büyüten bir hükümdar olarak tanınması ve bunun detaylarının bilimsel olarak izahını, belgelere dayalı olarak izahını en güzel yapan Türkiye'deki tarihçilerden belki de ilk sıralarda, belki birinci sırada Doktor Selahattin Tansel bu işin öncülüğünü yapmıştır. Tabii günümüzde de Feridun Emecen Hoca bu işi ikinci defa yazdı. Ama ondan önce Selahattin Tansel Hoca bu elimizdeki eserle ve klasik olmuş bir eserle Yavuz Sultan Selim Han'ı en güzel anlatan bilim insanıydı. Bir kere daha tarihli dinleyicimizi tebrik ediyor. Hocamızı da rahmetle yad ediyoruz.
Programımızda da, Türk Tarihinin İzinde programında da dinleyicilerimiz anımsayacaklardır. Güray Kırpık hocamız, Yavuz Sultan Selim Han'ın Osmanlı sultanları içerisinde ne kadar önemli katkıları olduğunu Cihan Devleti Osmanlı'ya aktarmıştı bizlere, söylemişti. Hocam, tarih kurumumuzun faaliyetleri bu hafta yalnız dil bayramıydı bugün galiba.
Evet, 26 Eylül 1932 tarihinde Atatürk'ün de direktifleriyle devam eden, yaklaşık bir hafta sürmüş olan bir dil bayramı etkinliği yapılmıştır. Bu 1932 yılında 26 Eylül günü başlayan bu bayramın 86. yıl dönümü idi bugün. Bu vesileyle Türk Dil Kurumu'nda Kültür Bakanlığımız Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Dursun ve Yüksek Kurum Başkanımız Profesör Doktor Derya Örs Bey, Türk Tarih Kurumu Başkanı, Türk Dil Kurumu Başkanları ve Dil Kurumu üyelerinin, akademisyenlerin katılımıyla, halkımızın katılımıyla Dil Bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda Türkçenin güzel kullanılmasına hizmet eden basın yayın kuruluşlarına ödüller verildi. Ve bu konuda Türkçenin yaşamış olduğu güncel sorunlar ve gelecekte yapılması gerekenler üzerine de sunumlar yapıldı. Güzel bir gündü bu anlamda. Türkçeyi gerçekten dikkatli, güzel kullanmak çok önem taşıyor. Dünya dilleri arasında hakkıyla yerini koruması ve alması için çaba göstermek gerekiyor. Bu vesileyle Türk Tarihinin izinde programında da biz böylece dilimizin tarihini, Kaşgarlı Mahmud'u, İlk Türkçe sözlük yazarı, büyük külliyatın yazarı, Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı, Şehzade ve aynı zamanda Karahanlı Prensi diyoruz. Kaşgarlı Mahmud'u rahmetle yad ediyoruz Divan-ı Lügat-ı Türk vesilesiyle. Yine bunun gibi Türkçe yazılmış olan Kutadgu Bilig ve sonrasında kaleme alınmış olan pek çok eser var. Bütün o yazarları da, Yunus Emre'yi ve Türkçe divan yazmış olan büyük küçük pek çok ulemayı, aydın ve hükümdarı rahmetle yad ediyoruz. Türkçemiz gerçekten günümüzde de Orta Asya'dan Balkanlara, Karadeniz'in kuzeyinden güneyde Orta Doğu'nun pek çok yerine, şehrine ticaret dili, ekonominin dili, aynı zamanda da basın yayın dili olarak kullanılıyor, seyrediliyor.
Ve sanat ve dili
günümüzde hocam, çok evet. Güzel bir şekilde sanat dili olarak özellikle gelişen, değişen iletişim çağında gerçekten de önem taşıyor. Bu iletişimin Türkçe ile birlikte yürütülmesi, geliştirilmesi, sanatın geliştirilmesi ve kullanılması, üretilmesi hepimizin bir görevi. Buna hocam, da atıf vardı bugünkü evet. Kutlamalarda. Bunu da özellikle belirteyim.
Hocam, yazarların, sanatçıların siyasi görüşleri, dünya görüşleri farklı olabilir. Ama hepsinin buluştuğu, dilimiz üzerinde buluştukları, örneğin Karakoç'un şiirlerindeki Türkçe ile Ahmet Telli'nin şiirlerindeki Türkçe nasıl birbirine benziyor? Türkçenin güzel anlatım olanaklarını her ikisi de muhteşem şekilde kullanmışlar. Az önce söylediğiniz gibi ölmüş evet. olanları rahmetle yad ediyoruz. Yaşayanlara da uzun ömürler diliyoruz Güray Hocam. Dil bayramımız evet. da kutlu olsun. Başlayacağız sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz sohbetimize. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Kanuni Sultan Süleyman dönemindeyiz. Cihan Devleti Osmanlı'nın önemli bir dönemindeyiz. Çok üzerinde tartışma olan bir dönem bu hocam. Hatta yer yer basın yayın organlarında magazinleştirilmiş de bir dönem. Ben bunu hak ettiğini düşünmüyorum Güray hocam. Öncelikle bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Ve ardından Kanuni Sultan Süleyman Han'ın, bu büyük Türk Sultanı'nın tahta çıkışı ne şekilde gerçekleşti?
Evet, Osmanlı Devleti klasik dönemi diye tanımladığımız bir döneme doğru yükseliş yaşadı. Ve bu yükseliş döneminde başlıca önemli hükümdarlar birbiri ardınca cesaretiyle, bilgeliğiyle birbirini tamamlayan hükümdarlar çok iyi eğitimden geçerek, yetişerek geldiler. Bunların her biri kendi içerisinde ayrı değerde, önemde ve güzelliktedir. Tarihimizin yıldızları nispetindedir. Fatih Sultan Mehmet Han ve ondan sonra Sultan II. Beyazıt Han, onun oğlu yine Yavuz Sultan Selim Han ve daha sonrasında da Kanuni Sultan Süleyman Han, bunların bir zirve çağını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Yani bu dört hükümdar gerçekten Osmanlı Devleti'nde klasik çağın öncüsü veya tam da zirvesinde yan yana duran isimlerdir. İşte bu çağdaki yaşanan olaylarda Yavuz Sultan Selim Han'ın yapmış olduğu fetihlerde öncelikle İslam dünyasının birliğini temsil edecek şekilde hareket etmiş olması anlam taşıyor. Belki de Osmanlı Devleti'nin çok daha uzun ömürlü olmasını sağlayan işte 1. Selim Han ismiyle bildiğimiz ve lakabıyla müsemma Yavuz Han'ın bu İslam ülkelerine doğru yapmış olduğu, doğuya doğru yapmış olduğu birlik hareketidir. Birleştirici seferlerdir. Bunlara biz İslam ülkelerini bir arada bir çatı altında tutmaya dönük bir siyasi hareket, askeri hareketle birlikte düşünülmüş, çok akıllıca yapılmış bir
hocam, devlet,
harekat olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
Devlet doğudan o durumda ne tür bir tehdit algısı içerisindeydi ki bir müdahale gerekti?
O çağda 1512 yılına doğru Yavuz Sultan Selim Han'ın henüz tahta yeni geçeceği bir dönemde kendisinin Trabzon'da şehzade olarak görev yaptığını biliyoruz ve seferlerini daha çok doğudaki meseleler ile uğraşmak suretiyle Şah İsmail ve Safevi devletine karşı düzenlemek gibi bir doğu meselesiyle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Yavuz Sultan Selim Han babasının Anadolu'nun doğusunda ve güneyindeki olaylara karşı duyarsız kaldığı, ilgisiz kaldığı ve bu konuda yavaş davrandığı konusunda farklı düşündüğünü, bizzat onun babasından yardım mektuplarından ve babasını bu konuda teşvik edici, çağrı yapan, davet içeren mektuplarından anlıyoruz. Yani Şehzadeli döneminde babasına bizzat bu konuyla ilgilenmesini, yani Doğu Anadolu'daki Safevi Şah İsmail yanlısı, özellikle Şiilik propagandacısı, Osmanlı Devleti'nin bu bölgesini devletten koparacak şekilde faaliyet gösteren, bu bölgedeki bazı beyleri de yanına çekme politikası izleyen Şah İsmail'e karşı tedbir alması gerektiği konusunda uyarıları var idi. Bundan dolayı tahta geçer geçmez onun babası 2. Bayezid Han'ı ordunun da desteğiyle çekilmeye zorlaması ve ardından tahta geçmesinden sonra ilk defa Doğu Anadolu'yu hemen hedefe koymasının şehzadelikten gelen bir tecrübe ile anlaşılması gerekiyor. Yavuz Sultan Selim Han tahta geçtikten sonra ne oluyor Doğu Anadolu'da ya da Suriye'de diyerek hareket etmedi. Zaten olanları biliyordu ve İçindeydi. Babasına karşı da yaklaşık 10 yıldır uyarılarda bulunuyordu. Yani 1501 yılından itibaren babasını teşvik eden ve yavaş davrandığı konusunda, geç kaldığı konusunda uyarılarda bulunan bir şehzade olarak karşımıza çıkıyor. Eğitimini çok iyi hocalardan aldığını biliyoruz. Bizzat Trabzon gibi bir sancakta görev almış olması, onun zaten büyük bir sancakta Doğu Anadolu'nun da merkezi yönetim birimi olarak görülen bu şehzade sancağında siyasi askeri olaylarla iç içe bir hayat yaşadığını ve hükümdarlığa bu sıcak atmosferde en yakın isim olmasını gerektirecek şekilde yetiştiğini, piştiğini söyleyebiliriz. Yavuz Sultan Selim Han bu 1512 yılında tahta geçtiği sırada gerçekten de Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda iki büyük mesele var. Bunlardan birisi Güneydoğu Anadolu ve Antakya, Çukurova bölgesine doğru, hatta Konya'ya doğru uzanmakta olan Memlük tehlikesi ve bu bölgedeki bazı beylerin Şah İsmail ve Memluklularla olan yakınlıkları, irtibatları. Bunlara karşı tedbir almak gerektiğini düşünmüş ve bu çerçevede öncelikle Şah İsmail ile işbirliği yapmış olan Dulkadirli beyleri itaate zorlamıştır. Dulkadirli beylerini itaate zorlamasının temel sebepleri belli. Bu bölge çok stratejik bir bölge. Gerek Suriye, gerek Doğu Akdeniz, gerekse Doğu Anadolu'ya hakim olabilmeniz için özellikle Çukurova, Urfa hattındaki dağlık ve kilit geçit bölgelerine hükmetmeniz gerekiyor. Ardından Doğu Anadolu ve Suriye bölgesine ilerleyebilirsiniz. Gerçekten de Şah İsmail ile haberleşmelerinde de biz onun bu konuda duyarlılığını hissettirdiğini görüyoruz. Şah İsmail ile elçiler gidip gelmiştir. Ve Yavuz Sultan Selim Han'ın Doğu Seferi 1514 yılında Çaldıran mevkiinde, bugünkü Van Gölü'nün hemen kuzey bölgesinde yer alan Çaldıran ilçesi yakınlarındaki ovada gerçekleşen bir zaferle neticelenecektir ve Şah İsmail meselesini halletmiştir. Şah İsmail yenilmiş ve Anadolu'daki faaliyetlerini mecburen bitirmek zorunda kalmıştır. Suriye'deki ve Çukurova bölgesindeki beyliklerin tamamı da bu seferden sonra itaate alınmıştır.
Hocam Şah İsmail zaten Çaldıran'da yenildikten sonra herhalde bir tek bir Gürcistan seferi var. Devlet işleriyle de uğraşmıyor, çekiliyor sarayında yaşayıp gidiyor.
Safevi devleti devam etti tabii ama evet. Daha çok batı bölgesinden uzak ve kendi içine kapanmış bir politika benimsedi. Bundan sonraki dönemlerinde Şah İsmail'in Anadolu ile ilgilenmediğini söyleyebiliriz. Gerek Yavuz Sultan Selim'in bu keskin bir şekilde kesin zaferi, ardından Anadolu beylerinin tamamının, yani Şah İsmail'in ittifak yaptığı kişilerin saf dışı edilmesi veya tamamen itaate alınması, Memlukluların da hemen ardından yenilmiş olması.
Beş yani, beş hocam.
Tabii ki Memluklularla da Şah İsmail ittifak yapmıştı. Bunu da özellikle belirtelim. Kansu Gavri ve ardından Tomamba'yla olan haberleşmelerinde belirtmemizde yarar var.
Yani hocam
1512'den önce olan haberleşmeler bunlar.
Tehdidin büyüklüğü açıkladığınız gibi ortada.
Evet, 1516 yılında Suriye seferine çıkmıştır Yavuz Sultan Selim. Mecidabık bölgesinde, bugünkü Elbab Cerablus dediğimiz bölgenin hemen yakınlarında bulunan Dabık bölgesinde bir büyük savaş gerçekleşti. Halep yakınlarındaki bu savaşı da Yavuz Sultan Selim Han zaferle sonuçlandırdı. Ardından seferine devam ederek Kudüs, Filistin bölgesini geçmek suretiyle Sina çölünden Kahire üzerine yürüdü. Kahire'de Tomanbayır, Kahire şehri yakınlarındaki Ridaniye Ovası'nda, El-Mukattam Dağı'nın hemen yanı başında bulunan Ridaniye Ovası'nda mağlup edecektir. Ve 1517 yılında Yavuz Sultan Selim bütün Mısır'ın ve Hicaz'ın, yani Arap Yarımadası diyebildiğimiz bugünkü Körfez ülkelerinin de bulunduğu yaklaşık 5 ülkenin hakim olduğu Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Arabistan, bütün bunların hakim olduğu sahaların tamamına Yavuz Sultan Selim Han 1517 yılı itibariyle hükmetmiştir.
Hocam, hükmettikten sonra da aşağı yukarı bu bölgelere 400 sene sürecek bir huzur ortamı da kurulmuş oldu. Birinci Dünya Savaşı'na kadar ne insanlar orada birbirlerini katletti, ne bir huzursuzluk çıktı, ne bir iç çatışma çıktı. Bir huzur ortamını da sağlayan Yavuz Sultan Selim Han.
Tabii Memlük Devleti Mısır'da 1250 yılından itibaren varlığını sürdüren bir Türk devletiydi. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var. 1382 yılından itibaren hanedan değişikliği olmuştur bu devlette. 1517 yılında Tomanbay'ın geldiği gelenekte de Selçuklu geleneği bulunmaktadır. Eyyubiler Devleti'nin yerine kurulmuş olan Memlüklü Devleti Mısır'da 267 yıl hüküm sürmüştür. 1250'den 1517 yılına kadar. Yavuz Sultan Selim Han burayı almakla nasıl bir iş yaptı? Bunu hemen daha büyük başka kıyaslamalarla da görmemiz gerekiyor. Bir, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin büyük bir sıçrama yapması gerçekleşmiştir. Yavuz Sultan Selim Han artık gerçekten Akdeniz'i bir Türk Denizi ve aynı zamanda Karadeniz'i de Fatih'in Osmanlı Denizi ve Türk Denizi yapması gibi adeta çember içine almıştır. Ve Akdeniz'deki adaların birkaçı dışında tamamı sırasıyla alınma noktasına doğru gelmiştir. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında biz adalar bölgesinde ve Akdeniz'in batısındaki seferlerin ağırlıklı olarak devam ettiğini görüyoruz. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın yapmış olduğu seferleri batıdaki seferler ile tamamlayan oğlu Süleyman Han'dır ve birbirini tamamlamıştır. Böyle bir hazırlığı yapmış olması aslında oğlu Kanuni'nin yolunu açmış ve dünyanın zirvesine konumlanmış olan bir dönemi yaşatmıştır Osmanlı Devleti açısından.
Diyelim hocam, bir virgül atalım.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize 8 yıllık bir süreci anlattı. Hocamız özetledi bizlere az önce değerli dinleyicilerimiz. Ve geldik 1520 yılına Güray hocam.
Evet, 1520 yılında rahatsızlanarak vefat ediyor Sultan Selim Han. Yavuz lakabıyla tarihlerimiz sıklıkla onu bu lakapla andılar. Rahmetle yad ediyoruz. Onun aşmış olduğu yollar gerçekten günümüzde öyle bugünkü teknolojiyle bile hakim olunabilecek, çabucak gidip gelinip hükmedilecek bir coğrafya değildi. Genişliğiyle hükmettiği Akdeniz'in Doğu Akdeniz bölümü gerçekten dünyaya hükmetmenin anahtarıdır. Bugünkü olaylar da bunu tekrar göstermektedir. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın en gözde paylaşılamayan toprakları da bu topraklar olmuştur. Yine Roma İmparatorluğu dünyada kendisine büyük bir imparatorluk, dünyayı yöneten imparatorluk sıfatını verebilmek için Doğu Akdeniz'e hükmetmek zorunda kalmıştır. İslam devletinin yani İslamiyet'in yayılış sürecinde Doğu Akdeniz'deki hükmünden sonra dünyaya hükmedecek bir noktaya geldiğini ve Avrupa'ya doğru uzandığını unutmayalım. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in öyle bir stratejik konumu var ki dünyada etkili olmak, söz sahibi olabilmenin en önemli yolu Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmaktır. Bu Yavuz Sultan Selim Han'ın çok bilinçli, gerçekten tarihi, coğrafyayı ve bununla bağlantılı jeopolitik hamleleri çok iyi bilen bir deha olduğunu da gösteriyor.
Hocam bugün yaşananlar da az önce söylediklerinizi teyit ediyor zaten. Doğu Akdeniz'de evet. Gemisi olmayan ülke yok neredeyse.
Tabii ki birbiriyle örtüşen olaylar bunlar. Bir rastlantı değil. Ve Yavuz Sultan Selim Han'ın yapmış olduğu en önemli hamlelerden birisi olarak değerlendirdiğimiz bu seferler Kanuni'yi zirveye taşıyan ve 25 yaşındayken erken bir yaşta ki beklenmedik bir çağda, beklenmedik bir sırada Yavuz Sultan Selim Han'ın aniden vefat etmesi üzerine Manisa'daki Şehzade Süleyman Han İstanbul'a getirilerek tahta oturmuştur. 25 yaşında. 46 yıl hükümdarlık sürdü Kanuni Sultan Süleyman Han ismiyle tarihe nam saldı. Ve 71 yaşında Zigetvar Seferi'nde vefat eyledi. Kanuni ismini Avrupalılar da ona verdiler ve bizim tarihçilerimiz de onu bu isimle andılar. Çünkü gerek imparatorluğun, Osmanlı Devleti'nin doğusunda gerek batısında onun hükmettiği saha itibariyle Osmanlı Devleti'nin bütün Avrupa'da ve Asya'da en geniş sınırlarına ulaştığı bir çağa doğru gittiğini söyleyebiliriz. Akdeniz'deki bütün adalar, Kıbrıs adası hariç olmak üzere, onun hükmü altına girecektir. Yine oğlu 2. Selim, diğer ismiyle Sarı Selim lakabıyla da biliyoruz. 2. Selim Han zamanında Kıbrıs'ta fethedilmiştir. Akdeniz'deki son kale diye tanımlanır. Ve Akdeniz'in yine Afrika kısmında uzak ülkelere doğru yol almaya başlanmış. Bugünkü Moritanya ve Yeni Gine, Nijerya. Nijer ve Nijerya yan yanadır. O bölgelere doğru seferler başlamıştır. Bu herhangi bir olay değildi. Yani bunların hepsi 1. Selim Han'ın yapmış olduğu hamleye dayanmaktadır. Sultan Selim Han Kahire'de bir süre konakladı, kaldı. Onun kimseyle görüşmediği dönemleri de biliyoruz. O dönemde bazı seyahatlere katılmış olmalıdır. Yani tebdili kıyafet dediğimiz şey Osmanlı hükümdarlarında vardı. Bunu Kanuni de uygulamıştır. Yer yer halkın içine çıkıp halkın halini araştırır, bizzat sorar, derdini dinler. Ama bir padişah gibi değil, bir dilenci kılığında da çıkabilirdi sokağa veya herhangi bir vatandaş kılığında, tebliğli kıyafet dediğimiz bir usul ile çıkardı. Az sayıda koruma alırdı yanına. Böylece vatandaşın halini gözler, milletinin istek ve taleplerini dinler, ona göre bir yönetim geliştirmeye, çözüm üretmeye çalışırdı. Yavuz Sultan Selim Han'da da var. Yavuz Sultan Selim Han bu işin adeta piridir. Yani tebdili kıyafetle hızlı bir şekilde hareket ederek bir başka ile gider, oradaki meseleyi çözer, geri gelir. Böyle bir kişiliğe sahip. Yani gece herkes onu sarayda bilir ama bir bakarsınız ben sabah başlayayım. Yorgun argın çıkmış bir padişah var karşınıza. Uyumamıştır. Böyle gece boyu, geceyi gündüze katan hükümdarlar bunlar.
Hocam peki bu
noktaya... Herhangi bir şey kişi değil yani.
Bu çok noktaya gayretli, geldikten sonra insanlar. Üzerinde tartışılan Yavuz Sultan Selim Han'ın Kahire'deki icraatı üzerine tartışılan bir konu var. Onu da sorayım size Güray Hocam. Bilim adamlarını, oradaki bilim adamlarını İstanbul'a yollaması, İstanbul'daki bilim adamlarıyla Kahire'den gelenler arasında bir çelişki yarattı şeklinde bir görüş. Diğer yandan da Osmanlı Devleti'nin gelişimine katkıda bulundu şeklinde bir görüş. Fakat hepsinin özünde de görebiliyoruz ki Yavuz Sultan Selim Han'ın bilime ve bilim insanlarına da büyük saygısı var.
Elbette Yavuz Sultan Selim Han Mısır'dan, Hicaz'dan ve hatta Suriye'den bazı ulema sınıfından kişileri eserleriyle beraber İstanbul'a davet etmiştir, göndermiştir ve getirmeye çalışmıştır. Bunun Osmanlı İlim Teşkilatı üzerinde, ilmiye sınıfı üzerinde etkileri olmuştur. Ancak Osmanlı Devleti'nin gerilemesini ya da bir takım konulardaki geri kalmışlığını buna bağlamak, sadece buna bağlamak çok doğru olmaz, yerinde tespit değildir. Bu anlamda belki kısmi bir etkiden bahsedilebilir. Ancak Osmanlı Devleti'nin yıkılışını adeta buna bağlamak, o Yavuz Sultan Selim Han'ın seferini küçültmeye çalışmakla da örtüştüğü için doğru değildir. Burada yapılan işin büyüklüğünü böyle bir olayla örtmeye çalışmamız abesle iştigaldir. Bir yorumdan ibarettir, delilsizdir. Yani bir insan sorun çıkarıyorsa bunu yine çözmek gerekir. İlmiye sınıfı içerisinde bu çözülebilmeliydi. Demek ki çözebilecek derecede bir hamle ya da tedbir alınamamıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak sistemindeki bozulmalar, ekonomi sistemindeki bozulmalar hocam, başka sebeplerle ilgilidir. Yani bunlarla ilgili değildir doğrudan. Ekonomi bozulunca ulema zaten kendiliğinden bozulmaya başlamıştır. Ve idari teşkilat içerisinde beşik ulemalığı dediğimiz, ayrıca kafes sistemi dediğimiz büyük zaaflar vardır. Beşik ulemalığının çıkışı da Kanuni'den sonradır. Bunlar gelmeseydi ilmiye teşkilatı da bozulmazdı. İlmiyenin esas bozulmasının sebebi ilmiye teşkilatı içerisindeki başka sorunlardır. Mısır'dan gelen birkaç ulema ya da...
Ya bu mu bozacak hocam?
Değil kesinlikle. Ki öyle bir şey olsa zaten Memlük Devleti'nin de çoktan çökmüş, bozulmuş olması lazım. Birçok şey söyleyebiliriz.
Yıkılış nedenlerini değerli dinleyicilerimiz konuşacağız hocamızla tabii ki. Ama o esnada Avrupalıların Amerika'yı yağmalaması, oradan getirdikleri değerli madenler, onların Osmanlı Devleti içerisinde enflasyona yol açması gibi önemli konular var. Onları ileride değerlendireceğiz. Güray hocam 1520. Vefat, ardından Sultan Süleyman Han.
Sultan Süleyman Han'ın dönemini anlatmakla bitirmek kolay değil. Gerçekten de üzerine çok konuşuldu. Son zamanlarda da üzerine Türkiye'de ve dünyada seyredilen filmler, senaristlerin yazmış olduğu çalışmalar, gösterimler yapıldı. Biz burada bilimsel anlamda anlatacak ve bu çerçevede değerlendirecek durumdayız. Elbette bu konularla ilgili de bazı değerlendirmelerimiz olmalı diye düşünüyorum. Yavuz Sultan Selim Han'da olduğu gibi oğlunda da büyük bir cengaverlik, çalışkanlık, zeka numuneleri ve bu anlamda idari başarı da görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han genel değerlendirme yapacak olursak Türk tarihinin en önde gelen hükümdarlarından, zirve çağı temsil eden bir isimdir. Onun yapmış olduğu siyasi hamleler günümüze kadar tesirlerini sürdürmüştür. Örneğin bir tanesini söyleyelim. 1535 yılında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik bunalım sırasında Fransa İmparatoru François'yı yanına çekecek şekilde kapitülasyonlar vermesi ve Fransızlarla elçilikler açılması yoluyla, yani ki bu Fransızların İstanbul'da Balyoz ya da konsolos diyelim bir elçiliği bulunuyordu. Ticari konsolosluklar idi bunlar. Bunların haklarını güncelleyerek kapitülasyonların, kapitülasyon ismiyle tanımlanmış olan imtiyazların ilk defa Fransızlara verilmesi. Ki daha önceden bu imtiyazların benzerleri Selçuklular çağında da başka ülkelere verilmiştir. Bu imtiyaz anlaşmaları dünya geleneğinde olan bir şey. Sadece Osmanlı Devleti'nde Kanuni'nin ortaya çıkarmış olduğu nevzuhur bir şey değil. Bunu özellikle ifade edelim. Ama
sanki böyle anlaşılıyor.
Kanuni'nin yapmış olduğu şey Avrupa'daki bir büyük devleti ve kraliyeti, yani Avrupa'nın merkezi bir krallığını yanına çekecek, Habsburgları ve Prusya'yı ise yalnızlaştıracak bir politikadır.
Ancak hocam genel kanış şu yönde, böyle hiç gereksiz yere bu imtiyazlar verildi ve bu imtiyazlar da Osmanlı Devleti'nin sonunu hazırladı. Dolayısıyla son derece yanlış bir işlemdi gibi magazinel bir yaklaşım var.
O çağ itibariyle Kanuni'nin Avrupa'daki kendisine karşı olan hamleleri düşünerek yapmış olduğu, yine Akdeniz'deki hareket kabiliyetini güçlendirmek için yapmış olduğu tedbirlerdir bunlar. Akdeniz'in gerek doğusunda gerekse batısındaki adaları fetih hareketlerini bu sırada tek tek yürüttüğünü söyleyebiliriz. Mesela 1551 yılında Tunus ve çevresinin Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanmış olması. Cezayir bölgesi bu tarihlerde 1553-1554 tarihi itibariyle Osmanlı Devleti'ne artık tamamen bir eyalet olarak Trablusgarp eyaleti olarak bağlanmış bulunuyordu. Başında da Barbaros Hayrettin Paşa yer alıyordu. Yine Turgut Reis Piyale Paşa bu tarihler itibariyle Mağrip diyarına ittifak anlaşmalarıyla gönderilmiştir ki bundan sonraki dönemde de devam edecektir bu anlaşmalar. Sokollu Mehmet Paşa zamanında, 2. Selim Han zamanında da bu politikalar Batı Deniz Sahrası'nda ve aynı zamanda Afrika işlerinde devam etmiştir. Fransa'nın burada Akdeniz'in batı bölgesine hüküm noktasında ittifaklık ile desteklenmesi, aynı zamanda Fransa'nın Almanya'ya karşı bir gücüdür ve Almanlarla Fransızların politik anlamda birbirleriyle tarihten gelen rekabetlerini çok bilinçli bir şekilde kanuni yönetmiş görünüyor.
Hocam Roma döneminden beri geliyoruz.
Bu şu anda da böyledir. Yani Fransız-Alman rekabeti yeni bir şey değil. Roma döneminde de böyle, Osmanlı döneminde de ve hatta Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki ittifak ve İtilaf Devletleri kamplaştırmasına bakarsak Almanya başka bir kampta ve hatta o kampın liderliğinde bulunmuştur. Ve mağluplar tarafına yazılmıştır. Fransa ise yine Almanlara karşı gerek Alsas-Lorraine bölgesi gerekse başka meseleler nedeniyle ayrı hareket etmek zorunda kalmıştır. Yani tarihsel nedenler, aynı zamanda güncel sebepler ve maddi askeri sebeplerle, ekonomik sebeplerle birleşince çatışma daha hızlı bir şekil almaktadır. Yani arızalı bir noktaya doğru gitmektedir, savaşa dönüşebilmektedir. Tarihsel nedenlerle güncel nedenler birleşince iki devletin çarpışması kolaylaşmıştır. Günümüzde de öyledir, dünya olaylarına baktığımız zaman birçok neden üst üste gelir, ondan sonra savaş ortaya çıkar. Tek bir nedenle ülkeler birbirlerine kolay kolay hücum etmezler veya büyük olayın büyüklüğüne göre çok daha büyük muamelede bulunmazlar. Çünkü akıl işi değildir. Çünkü savaşta galip de gelseniz büyük zararlarla birlikte galip gelmeniz söz konusu olduğundan kaybettiğinizin karşılığı elde ettiğiniz ganimet ya da karlar değildir. Siz de zarar etmiş olabilirsiniz galip gelseniz bile.
Savaş her halükarda hocam Clausewitz'in, Prusyalı General Clausewitz'in dediği gibi aslında diplomasinin farklı araçlarla devam savaş ama söylediğiniz gibi sonuçları son derece yıkıcı olabiliyor.
Yıkıcı olabilir. Galipler açısından da yıkıcılıkları vardır. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda galiplerin galip geldiğini söylerken aslında zararsız olduklarını söylemiyoruz. Zararlı çıktıkları noktaları da söylediğimizde aslında onlardan da kayıplar ciddi manadadır. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar savaşı galip bitirebilecekken diğer taraf yenilmemek için atom bombası atmak zorunda kalmıştır. Atmıştır da. Peki bunun zararı baktığınız zaman Japonya açısından yıkıcı olmuştur.
Evet hocam.
Tersine bir şey olsaydı diğer taraf diğer için yıkıcı hocam olacaktı.
Güray hocam süremizi doldurmuşuz ama hemen anons ederim, duyuralım. Bu hafta Yavuz Sultan Selim, Selahattin Tanser'in değerli tarihçi, rahmetli Selahattin Tanser'in kaleme aldığı Yavuz Sultan Selim adlı kitabı kazanan dinleyicimiz Fransa'dan Gülten Bandırmalı. Güray hocam.
Evet, hayırlı olsun diyoruz Gülten Bandırmalı'ya. Selam gönderiyoruz.
Güle güle okusun. Gerçekten de Gülten Hanım, bu çok güzel bir kitap. Elinize ulaşacak. Güle güle okuyun. Güray hocam süremizi doldurmuşuz. Bu hafta bir giriş yaptık Kanuni Sultan Süleyman dönemine. Haftaya devam etmek niyetindeyiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Köpük hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun, teşekkür ederim.
Bugün de zaman geçti değerli dinleyicilerimiz. Haftaya görüşmek umuduyla.
Tarihinin izinde.